Dünden Yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünden Yarına Türkiye programında uzun bir süredir çok partili hayata geçiş sürecimiz, bu dönemde yaşananlar, Demokrat Parti'nin iktidara gelişi 14 Mayıs 1950 ile beraber, Demokrat Parti'nin iktidar yılları ve nihayet Demokrat Parti'yi gayrimeşru şekilde bir darbeyle deviren 27 Mayıs darbesinden bahsediyorduk. Darbe dönemini ele aldık. Bunun sadece siyasetçiler veya hükümetteki isimlerden ibaret olmayan bir zulme yol açtığını anlatmaya çalıştık. Buna bir takım örnekler verdik. Bu hafta biraz dönemin önemli siyasi isimlerinden ve aynı zamanda çok güçlü bir edebiyatçımız olan Samet Ağaoğlu'ndan bazı hatıraları, gözlemleri nakletmek isterim. Samet Ağaoğlu bugünlerde çok konuştuğumuz Karabağ Şuşalı Ahmet Ağaoğlu'nun oğlu. Ahmet Ağaoğlu siyasi fikir tarihimizde çok önemli bir isim. O dönemin fikri tartışmalarında yer almış ikinci meşruiyet sonrası. Milli mücadelede önemli katkıları var. Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda rol oynamış. Sonra hem milletvekili olarak mecliste hem hukuk fakültesinde anayasa hukuku dersleri marifetiyle katkılar vermiş. Nihayet 1930'daki serbest fırka içerisinde liberal görüşleri de olduğu için kendisini bulmuş. Ancak burada da inandığı serbest fırkanın aslında nasıl engellendiğini, bu çok partili hayat denemesinin nasıl bir sükût hayalle sonuçlandığını görerek çok üzülmüş. Ama hatıralarıyla, kitaplarıyla, o dönemin devletçilik tartışmalarına verdiği cevaplarla gerçekten çok önemli bir isim. Samet Ağaoğlu, onun oğlu, bir bürokrat ve siyasetçi olmakla beraber kalemi çok güçlü bir edebiyatçı. Hikayeleri var, bir romanı var. Bunun altını çizelim. Demokrat Parti döneminde milletvekili ve bakan ve dolayısıyla o da bu darbeden nasibini almış. Yassıada da bulunmuş. Demokrat partilerin yaşadığı eziyetleri görmüş bir isim. Özellikle bugün Marmara'da Bir Ada ismiyle yayınladığı hatıratına, değerlendirme kitabına bakacağız. Demokrat Parti'nin Yükseliş ve Düşüş Sebepleri ismiyle bir kitabı vardır. Yani genel olarak siyaset üzerine yazdığı bütün kitaplar çok kıymetlidir ama özellikle o kitap bu dönemin anlaşılması bakımından önemlidir. Demokrat Parti'nin Yükseliş ve Düşüş Yılları. Şimdi Samet Ağaoğlu Yassıada günlerinden bahsediyor. Yassıada'dan çok şey unutulabilir. Fakat sanık yakınlarının adaya geldikleri günler hafızalardan asla çıkmayacaktır. Her aile için heyecan, hüzün, gözyaşı, keder, endişeyi belli etmeme gayreti, her iki taraf için başa gelen ve gelmekte olanları anlatamama acısı içinde geçen dakikalar. Birinci görüşme 27 Mayıs'tan tam 8 ay sonra oldu. Yani değerli dinleyiciler, darbecilerin yakaladıkları, eziyet ettikleri harp okulundan itibaren sonra Yassıada'ya getirdikleri Demokrat Partililer, o dönemin üst düzey yöneticileri, hatta onların akrabaları, biraz sonra gireceğiz, 8 ay aileleriyle görüşmemiş durumdadır. 27 Mayıs sabahı birbirlerinden koparılmış karı kocalar, babalar, çocuklar, kardeşler ilk defa birbirlerini göreceklerdi. Her hafta 50 aile hesabı ile 1,5-2 ayda görüşme sırası gelebilecekti. O da bir sıraya konmuş, bölünmüş. İşte her hafta 50 aile gelebilecek, görüşebilecek yakınlarıyla. Hem yakınları hem sanıklar için yepyeni bir hava olacaktı bu. Görüşme yeri mahkemeler sırasında lokanta ve büfe diye kullanılan barakalardı. Her sanık ailesi için masa ve iskemleler konulmuştu. Her masada bir de subay bulunacak ve konuşma 45 dakika sürecekti. Aileler evlerde günlerce hazırlık yaptılar. Metin ve kuvvetli görünmek gerekiyordu. Zorla da olsa neşeli duracaklardı. yalan da olsa ümitli davranacaklardı. Nihayet o sabah geldi. Daha gecenin ikisinden itibaren yüzlerce kadın, çocuk, erkek Dolmabahçe'ye yığıldılar. Tabii Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geliyor bu isimler. Vapuru görmek, herkese önceden ayrılmış yerlere oturmak askerce bir disiplinle idare edildi. Vapur kalktıktan sonra bir subay salona girerek talimat verdi. Birazdan buluşacağınız yakınlarınıza inkılap idaresi sizin gösterdiğiniz kadar şefkatle muamele etmektedir. Görüşme sırasında Türkçeden başka bir dil kullanılmayacaktır. Fısıltı, kaş göz işaretleri yasaktır. Bu dediklerimize uymayanlar kollarından tutulup atılacaklardır. Garip bir yolculuktu bu. Şimdiye kadar görmedikleri, Marmara'nın ufkunda kambur silüetinden başka hiçbir şeyini bilmedikleri bir adaya gidiyorlardı. Eğer orada ölmek ve yaşamak arasındaki köprü üstüne dizilmiş insanlar kendi sevgilileri olmasaydı, bir turist kafilesi denebilirdi bu yolculara. Gerçekten bir harabeyi ziyarete gidiyorlardı. Kendileri de o harabenin birer parçası idiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini tam 10 yıl idare etmiş insanlar, şimdi Yassıada'da kırık sütunlar halinde koğuşlara serilmişlerdi. Aradan 8 ay geçmişti. Acaba nasıl bulacaklardı kocalarını, babalarını, kardeşlerini, oğullarını? 50 kelimelik klişe mektupların yaşanan hayattan en ufak bir çizgi, renk, koku taşımaması için dikkatle seçilmiş cümlelerin altında yatan gerçek neydi? Çok mu zayıflamışlardı? Sararıp solmuşlar mıydı? Konuşmaya, yürümeye takatleri var mıydı? Vapur iskeleye yanaştı. Aynı askerce disiplinle karaya çıktılar. Üstleri dikkatle arandı. Kale kapısından yürekleri heyecanla dolu geçtiler. Dik, yeni yapılmış bir merdivenden çıkarak tel örgüler içerisine alınmış yeşil barakaya girdiler. Herkes oturacağı masayı buldu ve beklemeye başladı. Gözlerine çarpan bir şey var. Her taraf genç subaylarla dolu. Deniz, hava ve kara subayları. Hepsi temiz ve düzgün giyinmişler, tıraşlı, başları dik. Fakat neden yüzleri bu kadar asık? Neden kendilerine sert bakıyorlar? Neden tek kelime, tek ece ile konuşuyorlar? Biraz sonra bir hareket oldu. Barakanın kapısında silahlı erler belirdiler. İçeriye onlar bekledikleri 8 ay önce güzel bir bahar sabahının renkli serinliği içinde evlerinden, kucaklarından koparılarak götürülmüş olanlar girmeye başladılar. Sevinç, feryatlarına sessiz bakışlar, hıçkırıklar, şaşkın seslenişler karıştı. Yine geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım değerli dinleyiciler. Tabii bu hani ayrılmalarındaki, toplanmalarındaki eziyetler, gördükleri işkenceler, kötü muameleler, hakaretler, bütün bunların ailelerin önünde, komşuların huzurunda ve bütün mahallenin duyacağı şekilde, semtin duyacağı şekilde yapılmış olması ve onlar gittikten sonra da, tabii burada anlatılmıyor, o ailelerin, çocukların, hanımların, eşlerin, işte kardeşlerin, mahallede farklı görüşten kişilerin, darbeyi destekleyenlerin hakaretine maruz kalmaya devam ettiğini içerideki sanıklar da bilmiyor. Aylardan beri birbirlerini görmemiş, korkular, endişeler arasında birbirlerinin ne olduklarını ancak kendi kendilerine sordukları insanların çoğu şimdi konuşamıyorlardı bile. Dilleri tutulmuştu sanki. Her biri çok kıymetli dakikalar böylece akıp gitti. Verilen zamanın bittiğini yüksek sesle ilan eden subay hepsini bir rüyadan uyandırdı adeta. Birbirlerine söylemek için hazırlandıklarının onda birini bile konuşamamışlardı. Öpüştüler ve bir daha ancak 6 ay sonra karşılaşmak üzere ayrıldılar. Gelirken vapuru doldurmuş heyecanın yerini dönüşte derin bir hüzün almıştı. Az konuşmuş fakat çok şey görmüşler, çok şey öğrenmişlerdi. Yassıada'da buldukları ihtilal sabahı evlerinden gidenlerden başka insanlardı. Kilolarından bakışlarına, gülümsemelerinden seslerinin tonlarına kadar başka insanlar. İkinci görüşme 6 ay sonraya. Mahkemeler biterek karar için verilmiş bir aylık araya sıkıştırılmış idi. Böylece birçokları için bu bir alaısmarladık, bir veda görüşmesiydi sanki. Aileler yine kendilerine ayrılmış masalara yerleştiler. O gün konuşmaktan çok birbirlerine baktı herkes. Ayrılış kucaklaşmaları ise birinci görüşmeden çok daha fazla gözyaşı idi. Daha sonraları Kayseri bölge cezaevinin bir bölümünü dolduranların günlük hayatlarına hakim ruh ve düşünceleri, hareketleri anlatabilmek için onların yasağı da günlerinde yaşadıklarından bazı sahneleri iyi belirtmek gerekiyor. Şu veya bu insanın cezaevi koridorlarındaki hayali, ihtilal sabahındaki bu koridorlara gelinceye kadar geçirdiği hayatın yoğurup meydana çıkardığı bir varlıktan ibaretti. O hayat olmasaydı bu hayal bu şekil olmayacaktı. Evet, yani bu dönem bu aileleri, buradaki siyasetçileri, idarecileri, onların etrafındaki işte bazen akraba, bazen gazeteci bürokratları çok derinden etkileyecek. Sonraki siyaset hayatını, demokrasi hayatını çok derinden etkileyecek. Adeta buradaki bu eziyetle Demokrat Parti örneğinde seçilmiş siyasi iktidarın sindirildiği, bu sindirme de bütün ailenin, toplumun ibret alması için yapılmış bilinçli faaliyet. Bu bilinçli faaliyet kalıcı etkilere sahip oldu. Samet Ağoğlu bunun daha sonra da devam edecek. O Kayseri hapishane günlerine de aslında hayatlarının kalanına tesir edecek yönlerinin altını çiziyor. Tabii bu eziyetler, gördükleri kötü muamele, başlangıçtan itibaren 8 ayı bulan bu kötü muamele, içeride özellikle bu görüşmeleri de takiben çok ciddi dramlara yol açıyor. Başta Bayar bu kötü muamelelerden dolayı intihara teşebbüs ediyor. Daha sonra Konya valisi Cemil Keleşoğlu'nun intiharı var. Bu da gerçekten çok tesir edici. Bunu da Samet Ağoğlu'nun gözlemiyle anlatmak lazım. Yani insanları özellikle ailelerinin korunması için bu baskılarla nasıl derin acılara, dramlara yol açtıklarının altını çizmek lazım. Cemil Keleşoğlu Konya'nın son valisi. Namuslu, çalışkan bir idareci, uzun boyu, açık buğday renkli yüzü, iri siyah gözleriyle güzel bir adamdı. Birçok vali gibi onu da 27 Mayıs'tan sonra yakalamışlar. Aynı yollardan, aynı geçitlerden yasağı adaya getirmişlerdi. Burada bir parantez açmak isterim. Daha önce de kısaca bahsetmiş olabilirim. Ben Konya Belediye Başkanı'yla, o dönemin belediye başkanıyla bir mülakat yapmıştım. O mülakat sırasında bu rahmetli valiyi de anlatmıştı belediye başkanı Sıtkı Bey. Vali aslında rahmetli Menderes Kütahya'daki görüşmeleri takiben Eskişehir üzerinden Konya'ya gelecek. Çünkü Konya'da bir program var, açılış programları vesaire. Dolayısıyla Menderes'in programında Konya görülünce Konya'ya ilişkin davetiyeler de programın yanında. Konya'dakilere, bu özellikle Kütahya, Eskişehir ve Konya'daki idarecilere darbeciler özellikle kötü muamele ediyorlar. O günlerde onlarla beraber oldukları için işte bu Konya valisi de bu kötü muamelenin etkisi altında. Konya'dan gidişlerini anlatmıştı belediye başkanı. Konya'dan Ankara'ya gelene kadar onlara nezaret eden albay, onları orada da tanıyan ve belli ki insan olarak yüksek meziyetlere sahip bir insan olduğu için onlara kötü muamele yapmıyor ve yaptırmıyor. Ancak Konya'dan Ankara'ya geldiklerinde o dönemin sık yönetim komutanı, garnizon komutanı olarak fonksiyon icra eden darbenin önemli isimlerinden, daha sonra da yine birçok darbe işine karışmış olacak Cemal Madanoğlu'nun yanına gidiyorlar. İşte biz geldik ne yapalım diye soruyor albay. Hiç yüzlerine bakmadan onları harp okuluna götürün diyor ve oradan itibaren belediye başkanı Sıtkı Bey havanın nasıl değiştiğini, Ankara'daki havanın nasıl kötü bir hava olduğunu anlatmıştı. Nihayet harp okuluna giderlerken harp okulunun girişinde harp okulu öğrencilerini iki sıra yapmışlar. Gelen kişiyi onlara teslim ediyorlar ve gelen kişiyi onlar kalacakları yere kadar orada yürümek zorundalar. Hani böyle hapishane filmlerinde falan görürüz. İki sıra olur. Onlar bir kişiyi o yürüyüş tamamlanıncaya kadar döverler. Aynı mantıkla dövüyorlar, hakaret ediyorlar, ağır şiddet görüyorlar. Bu vali bey bu durumu görünce albaya dönüp albayın bizi bu rezilliğin içine sokmasanız diyor. Albay da dediğim gibi insani meziyetleri yüksek olduğu için tanıdığı isimleri aramak suretiyle o kapıdan değil başka bir kapıdan onları sokuyor ve bu ağır eziyeti görmüyorlar. Daha doğrusu görüyorlar da hani bu ağır eziyeti uğramıyorlar. Ağır eziyeti yani bir fiil yaşamıyorlar ama görüyorlar tabii, o bile yeterli o insanlar için. Yine belki teferruatına girmeyeceğiz ama burada çok bu eziyetlerin neticesinde yaşlı başlı insanlar çok ağır travmalar geçiriyorlar. İç kanamaları olanlar var. Yani bu eziyetten, bu kötü muameleden dolayı ölen kişiler de var. Bunun da altını çizmek lazım. Bunların da o insanların hepsine nasıl tesir ettiğini siz lütfen değerlendirin. Evet, masumum diyor ama işte olup bitecekleri düşünüyor Vali Bey. Yani masum olmanın hiçbir ifadesi olmadığını, yani hiçbir anlamı olmadığını, ailesinin göreceği kötü muameleleri düşünüyor. Bir gün Türk Ceza Kanunu'nun değiştirildiği 146. maddeye bir fıkra eklenerek Ferhan iştirak suçu için 5 yıldan 15 yıla kadar ceza konulduğu haberi bomba gibi patladı yaz sahada. Demek ki tutulan valiler, memurlar, siyaset adamları hiç değilse Ferhan suç ortağı sayılacaklardı. O halde mahkum edileceklerdi. Bu takdirde emekli aylığı da belki kesilecek. Karısı, çocukları aç, sefil, perişan kalacaklar. Bu endişesini birkaç arkadaşına söyledi. Kimi teselli etti, bazısı her şey olabilir diye karşıladı. Ve korku yerleştiği kafayı yavaş yavaş kemirmeye başladı. Şimdi hadiseyi hep mahkum olarak emekli aylığının kesileceği, karısı ile yavrularının aç kalacağı düşüncesi çerçevesinde ele alıyordu Konya valisi. Eski başvekil bu şehri ziyarette hazırlandığı sırada ihtilal olmuştu. Adnan Menderes'i karşılamak ve Konya'dan Ankara'ya uğurlamak için yüzlerce vasıta tutmuştu parti teşkilatı. İhtilalin ilk günlerinde gazeteler bunu Ankara'nın gösteri yapan gençler üzerinde bir baskı diye yaymışlardı. O halde Konya valisinin durumu öteki valilerden başka olacaktı. Arkadaşları belki kurtulabilirler fakat kendisini ne yapıp yapıp mahkum edecekler, emekli aylığı kesilecek, karısı çocukları perişan olacaklardı. Evet, Cemil Keleşoğlu bu korku, endişeyle yaşıyor ve buna bir çözüm arıyor. Mahkum olacak ve onlar aç kalacaklar. Bu sonucu önlemenin tek çıkar yolu, tek çaresi mahkum olmamaktır. Fakat her şey hazırlanmış. Suç, kanun, mahkeme her şey hazır. Mahkum olmamak mümkün değil. Hızla zayıflıyor, yüzü her gün biraz daha sararıyor, hemen hemen hiç kimseyle konuşmuyor ve bir gece mahkum olmamanın yolunu buluyor. İçinden bir ses önce korka korka, daha sonra cesaretle fısıldıyor. Mahkemeler başlamadan ölürsen mahkum olmazsın. Devlet hizmet yıllarına göre de karına, çocuklarına emekli aylığı bağlar. Bu düşünce valiyi etkiliyor ve çocuklarını aç sefil bırakmamak için mahkum olmadan ölmek, onların emekli aylığını alabilmesi düşüncesiyle intihar ediyor. Çok dramatik bir şey gerçekten. Ben Konya Belediye Başkanı'yla da görüşmüştüm. Çok anlatmamıza rağmen teskin edemedik. Bu düşünce onda çok etkiledi diyor. Tabii şöyle de düşünmek lazım. Yani bir vali idareci başka bir şey yapmamış, başka bir mesleği yok. Bütün emeklilik zamanı gelmiş ve şimdi emeklilik zamanı geldiğinde çoluk çocuğunun aç kalacağını, belli ki hani o idarecilikte ki geçirdiği zaman zarfında çok büyük tasarruflar vesaire de yapamamış, aç kalacağını düşünüyor ve onları garanti altına almak istiyor. Gördüğü eziyetlerin de neticesinde sağlıklı belki düşünme kabiliyetini de yitirmiş ve nihayet intihar ediyor. Darbenin bu insanlara, ailelere, buradan topluma, idare mekanizmaya, kurumlara, siyasete verdiği zararı konuşmaya devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Murat Yılmaz. İyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.